Ayrım 9.
Değişimi gizlemlidir kuşkusuz. Ama evliliğin para makinesi durumuna soktuğu şu parlak kızlara çöken bayağılık da gizlemlidir. Rimbaud konusunda yaratılan söylen, Une session en enferden sonra hiçbir şeye olanak kalmadığını varsayar, kesinlikle de söyler. Yeteneklerle taçlanmış ozan, tükenmez yaratıcı için olanaksız olan ne vardır ki? Moby Dick'ten, Davadan, Zarathustra'dan, cinlerden sonra ne tasarlanabilir? Ama bunlardan sonra da büyük yapıtlar doğuyor hala. Öğretiyor, düzeltiyorlar. İnsanın en mağrur yanına tanıklık ediyor, ancak yaratıcının ölümünde sona eriyorlar. Sesyondan daha büyük olup da bir el çekiş yüzünden yoksun kaldığımız bir yapıta kim yanmaz ki? Etiyopya bir manastır mıdır, İsa mı kapamıştır Rimbaud'un ağzını? Ama o zaman bu İsa, lanetlenmiş ozanın sağlam işe yatırıldığını ve düzenli kazanç sağladığını görmek istediği parasından başka bir şeyden söz etmediği o mektuplara bakılırsa günümüzde tahtını banka gişelerine kuran İsa'dır. İşkenceler altında şarkı söyleyen, Tanrı'ya, güzelliğine söven, adalete ve umuda karşı silahlanan, cinayet havasında anlı şanlı bir biçimde kuruyan kişi, şimdi yalnız geleceği parlak biriyle evlenmek istemektedir. Bilen, gören kişi, üzerine ikide bir zindanların kapıları kapanan, söz anlamaz tutuklu, tanrısız yeryüzünün kral insanı, göbeğinin üzerine çökmesinden, dizanteriye yol açmasından dert yandığı bir kuşağın içinde 8 kilo altın taşır hep. Dünyanın üstüne tükürmeyen ama bu kuşağı düşünmesi bile utançtan ölmesine yol açabilecek bunca genç adama örnek gösterilen söylen kahramanı bu mudur? Söyleni sürdürmek için bu önemli mektupları bilmemek gerekir. Bunlar üzerinde bu denli az durulmasının nedeni anlaşılıyor. Kutsala saldırır bunlara dokunmak, bazı bazı gerçeklerin yazgısı böyledir. Hayranlık verici büyük ozan, çağının en büyüğü, şimşekler çaktıran ermiş kişi Rimbaud budur işte. Ne var ki önümüze sürülmek istenen tanrı insan, yaman örnek, şiir keşişi değildir. İnsan olarak ancak o hastane yatağında ruhsal bayağılığın bile dokunaklı olduğu şu zor saatte ölüm saatinde kavuşmuştur büyüklüğüne. Ne kadar mutsuzum, ne kadar mutsuzum. Üzerimde de para var, göz kulak olamıyorum. Bereket versin ki bu zavallı saatlerin büyük haykırışı ister istemez büyüklükle birleşen şu ortak ölçü payını geri verir Rimbaud'a. Hayır, hayır, şimdi de ölüme baş kaldırıyorum. Uçurumun başında diriliverir genç. Yaşamı lanetlemenin ölüm umutsuzluğundan başka bir şey olmadığı günlerin başkaldırısı da kendisiyle birlikte dirilir. Öylesine sevmiş olduğumuz bunalımlı delikanlıya o zaman erişir burjuva kaçakçı. Mutluluğa merhaba demesini bilememiş insanların eninde sonunda karşılaştıkları ürpertide, acı sızıda yetişir ona. Tutkusu ve gerçeği yalnız burada başlar. Öte yandan yapıtında harar önceden haber verilmişti ama son el çekme biçimi altında. En iyisi kıyıda sarhoş mu sarhoş bir yuku. Her baş kaldırmışta görülen yok oluş öfkesi en genel biçime girer o zaman. Rimbaud'un durmamacasına uyruklarını öldüren prensle canlandırdığı biçimiyle cinayet yıkımı, uzun süren ölçüsüz yaşama gerçek üstücülerin yeniden bulacakları başkaldırmışlık izlekleridir. Ama yok sayıcı bitkinlik baskın çıkar sonunda. Çarpışma, suç bitkin ruhu bezdirir. Unutmak için içen, gören kişi çağdaşlarımızın çok iyi bildikleri derin uykuyu sarhoşlukta buldu sonunda. Uyur insan, kıyıda ya da cennette. Sonra bu düzen alçaltıcı bile olsa dünya düzenine boyun eğer. Hem de artık etkin biçimde değil, edilgen biçimde. Rimbaud'un sessizliği, çarpışma dışında her şeye boyun eğmiş ruhların üzerine çökmüş imparatorluk sessizliğine de hazırlar insanı. Birdenbire paraya boyun eğen bu büyük ruh başka gereklilikleri de haber verir. İlkin ölçüsüz, sonra polise yardımcı olacak gereklilikleri. Hiç olmak, işte kendi başkaldırılarından usanmış ruhun haykırışı. O zaman ruhun bir intiharı söz konusudur. Gerçek üstücülerinki kadar saygıdeğer olmayan ama daha büyük sonuçlara gebe bir intiharı. Gerçek üstücülük bu büyük başkaldırı deviniminin sonunda sevgiye değen biricik Rimbaud'u sürdürdüğü için anlamlıdır. gören kişi üzerine mektup ile bu mektubun varsaydığı yöntemden baş kaldırmış bir çilecilik kuralı çıkararak şimdiye dek baş kaldırının bütün evlerinde karşımıza çıkmış bulunan şu var olma istemi ile yok olma dileği, hayır ile evet arasındaki çarpışmayı canlandırır. Bütün bu nedenlerle Rimbaud'un yapıtı çevresindeki sonu gelmez açıklamaları yinelemektense onu kalıtçılardan yeniden bulmak ve incelemek daha uygun görünüyor. Saltık başkaldırı, tüm dik başlılık, kurallaşmış kundakçılık, gülmece, uyumsuzluk dini olan gerçeküstücülük her şeyin her zaman yeniden başlatılması gereken yargılanması biçiminde tanımlanır. Bütün kararlar kesin, sert, kışkırtıcıdır. Başkaldırı uzmanlarıyız biz. Argon'a göre kafaları alabora etme makinesi olan gerçeküstücülük, romantik kaynaklarının da kansızlaşmış zübbeliğinin de gözden uzak tutulmaması gereken dada akımı içinde oluşmuştur ilkin. Anlamsızlık ve çelişki, sırf anlamsızlık ve çelişkidir diye benimsenir o zaman. Gerçek dadalar dadaya karşıdır. Herkes dada yöneticisidir ya da İyi nedir, çirkin nedir, büyük, güçlü, zayıf nedir, bilmem, bilmem. Bu salon yoksayıcıları en sıkı kuralları akımlara uşaklık etmek tehdidi altındaydılar kuşkusuz. Ama gerçek üstücülükle bu gösterişli töreye uymazlıktan daha fazla bir şey vardı. Bu da Breton'un her umudu burada mı bırakacağız sözüyle özetlediği Rimbaud kalıtıdır. Olmayan yaşama dönük bir zorlu haykırış içinde bulunulan, dünyanın toptan yatsınmasıyla donanır, Breton'un oldukça güzel bir biçimde söylediği gibi, benim için hazırlanmış olan yazgıya boyun eğmiyorum. En yüce bilincim bu adaletsizlikle yaralı, yaşayışımı bu yeryüzündeki her türlü yaşayışın gülünç kurallarına uydurmaya yanaşmıyorum. Breton'a göre ruh ne bu dünyada bağlanacak bir şey bulabilir ne öteki dünyada. Gerçek üstücülük bu dinmez kaygıya yanıt vermek ister. Ruhun kendine karşı dönen ve bu köstekleri kemirmekte kararlı bir çığlığı vardır. Ölüme ve iğreti bir koşulun gülünç süresine karşı haykırır. Demek ki kızgınlığın buyruğuna girer gerçek üstücülük. Kırık bir kızgınlık içinde, dolayısıyla sertlik, mağrur uzlaşmazlık içinde yaşar. Bunları da bir aktöre varsayar. Gerçek üstücülük daha ilk belirlenişlerinde bile bir düzensizlik incili olarak bir düzen yaratma zorunluluğunu duymuştur. Ama ilkin yalnızca yıkmayı düşünmüştür. İlkin ilenç alanında şiirle sonra da gerçek çekiçlerle. Gerçek dünyanın duruşması mantığa uygun olarak yaratılışın duruşması olmuştur. Gerçek üstücü tanrı düşmanlığı mantıklı ve yöntemlidir. İlkin Tanrı sözüne katabildiği bütün gücün kendisine geri verilmesi uygun düşen insanın saltık suçsuzluğu düşüncesi üzerinde toplanır. Tüm başkaldırı tarihinde olduğu gibi umutsuzluktan fışkırmış bu saltık suçsuzluk düşüncesi yavaş yavaş ceza çılgınlığı biçimine girdi. Gerçek üstücüler bir yandan insan suçsuzluğunu göklere çıkarırken bir yandan da öldürmeyi ve intiharı göklere çıkarabileceklerini sandılar. Bir çözümden söz eder gibi söz ettiler intihardan ve bu çözümü en gerçeğe benzer biçimde doğru ve kesin bulan Crevel kendini öldürdü. Rigaud ile Vahe de öyle. Daha sonra Aragon intihar gevezelerini suçlayabildi. Ne var ki yok oluşu kutlayıp da ötekilerle birlikte ona atılmak kimseyi onurlandırmaz. Bu noktada gerçek üstücülük tiksindiği, yazının en kötü kolaylıklarına kapıldı ve Rigaud'un o altüst edici haykırışını haklı çıkardı. Siz hepiniz ozansınız, bense ölüm yakasındayım. Gerçek üstücülük bu kadarla da kalmadı. Kahraman olarak Violet Nozier'i ya da genel yasanın atsız canisini seçti. Böylece cinayet karşısında yaratığın suçsuzluğunu kesinlemiş oluyordu. Ama en basit gerçek üstücü eylemin elde tabanca sokağa inip kalabalığa rastgele ateş etmek olduğunu da söyleyebildi. 1933 yılından beri André Breton'un söylediğine pişman olması gereken bir sözdür bu. Birey ile arzudan bir de bilinçaltından başka her şeyin üstünlüğünü yadsıyan kişi aynı zamanda topluma ve USA karşı da ayaklanacaktır elbette. Nedensiz eylem kuramı saltık özgürlük isteğini taçlandırır. Bu özgürlük sonunda Jerry'nin tanımladığı yalnızlıkla özetlense de ne çıkar? Her türlü hazzı tadınca herkesi öldürüp gideceğim. En önemlisi kösteklerin yok sanması ve yengin çıkan us dışıdır. Gerçekten de öldürmenin savunulması anlamsız, onursuz bir dünyada yalnızca bütün biçimleriyle var olma isteğinin uygun olduğu anlamına gelmez de ne anlama gelir? Yaşam atılımı, bilinçaltının gelişmesi, us dışının haykırışı desteklenmesi gereken biricik arı gerçeklerdir. Öyleyse arzunun karşısına dikilen her şey, hepsinden önce de toplum amansızca yok edilmelidir. André Breton'un Seyit konusundaki sözü şimdi anlaşılıyor. Elbette insan burada doğayla yalnız cinayette birleşmeyi kabul eder. Ama bunun sevmenin en çılgın, en tartışma götürmez biçimlerinden biri olup olmadığı belli değil. Acılı ruhlara özgü olan nesnesiz aşkın söz konusu edildiği söz ediliyor. Ama bu boş ve obur aşk, bu sahip olma çılgınlığı toplumun önlenmez bir biçimde kösteklediği aşktır. Bunun için bu bildirilerin ağırlığını hala üzerinde taşıyan Breton, ihanetin övgüsünü yapabilmiş, en eksiksiz anlatımın şiddet olduğunu bildirebilmiştir. Ama toplum yalnızca kişilerden oluşmaz, bir kurumdur da. Gerçek üstücüler herkesi öldürmeyecek kadar soylu olduklarından tutumlarının mantığa uyarak arzuyu serbestliğe kavuşturmak için ilkin toplumu devirmek gerektiğini düşünürler. Çağlarının devrimine yardımcı olmak yolunu seçtiler. Bu denemenin konusu olan tutarlılıkla Walpole ile Said'den Helvetius ile Marx'a geçtiler. Ama devrimi Marksçılığı inceledikten sonra seçmedikleri seziliyor. Tam tersine kendisini devrime yönelten gereklilikleri Marksçılıkla uzlaştırmak gerçek üstücülüğün sonu gelmez çabası olacaktır. Gerçek üstücülerin bugün Marksçılığın en nefret ettikleri yanı yüzünden Marksçılığa geldikleri söylenebilir. İsteğinin özünü ve soyluluğunu bilince, kendisi de aynı bunalımı paylaşınca André Breton'a yarattığı akımın insafsız bir yetkenin ve diktatörlüğün kurulmasını, politik bağnazlığı, özgür tartışmanın yatsınmasını, ölüm cezasının zorunluluğunu birer ilke durumuna getirdiğini anımsatmaya kolayca karar veremiyor insan. Bu çağın sözcükleri karşısında şaşırmamak da elde değil. Kundakçılık, eleverici ve benzeri. Polis devriminin sözcükleridir bunlar ama herhangi bir devrim istiyordu bu çılgın kişiler. Yaşamak zorunda bulundukları bu dükkancılar dünyasından, bu uzlaşma dünyasından çıksınlardı da ne olursa olsundu. En iyisini bulamayınca en kötüsünü de öpüp başlarına koyuyorlardı. Bunda yok sayıcıydılar. Aralarında bundan böyle Markçılığa bağlı kalacak olanların aynı zamanda ilk yok sayıcılıklarına bağlı kaldıklarını fark etmiyorlardı. Gerçek üstücülerin bunca inatla istedikleri şey, yani dilin yerle bir edilmesi, tutarsızlık ya da öz devim değildir, paroladır. Aragon istediği kadar onur kırıcı deneyici tutumu yermekle başlamış olsun, aktörenin tüm kurtuluşunu onda bulmuştur. Bu kurtuluş başka bir kölelikle birleşmiş bile olsa. O zamanlar gerçek üstücüler arasında bu sorunu en derin biçimde düşünen kişi Pierre Neville, devrimci eylemle gerçek üstücü eylemin ortak paydasını ararken bunu karamsarlıkta, yani yok oluşunda insana eşlik etmekte, bu yok oluşun yararlı olması uğrunda hiçbir şeyi elden bırakmama ereğinde buluyordu. Bu Agustincilik ve Mahyavelcilik karışımı 20. yüzyıl devrimini açıklar gerçekten. Çağımızın yok sayıcılığı bundan daha gözü pek bir biçimde dile getirilemez. Gerçek üstücülükten dönenler çoğu ilkelerinde yok sayıcılığa bağlı kalmışlardır. Bir bakımı ölmek istiyorlardı. Breton ve başka birkaçı en sonunda Marksçılıkla ilgilerini kesmişlerse, benliklerinde yok sayıcılıktan daha fazla bir şey bulunduğu, başkaldırı kaynaklarının en arı yanına ikinci bir bağlılıkla bağlı oldukları için kesmişlerdir. Ölmek istemiyorlardı. Gerçek üstücüler maddecilik öğütleri vermek istediler elbette. Potemkin zırhlısı başkaldırısının kaynağında şu korkunç et parçasını bulmak hoşumuza gidiyor. Ama Markçılarda olduğu gibi onlarda da düşünce açısından bile olsa bir dostluk yoktur bu et parçasına. Leş başkaldırıyı doğrudan gerçek dünyayı belirtir yalnız. Ama başkaldırı kendisine karşıdır. Her şeyi yasallaştırsa bile hiçbir şeyi açıklamaz. Gerçek üstücüler için devrim günü gününe eylem içinde gerçekleştirilen bir erek değildi. Avutucu bir söylemdi yalnız. Dostu Kalandra'nın bu yaşam yüzünden öleceğini usuna getirmeyen Elord'un sözüne ettiği aşk gibi gerçek yaşamdı. Deha'nın komünizmini istiyordu onlar. ötekini değil. Bu garip Marksçılar tarihe karşı ayaklanma durumunda olduklarını bildiriyor, kahraman bireyi kutluyorlardı. Tarihi bireylerin alçaklığının koşullandırdığı yasalar yönetir. André Breton, devrim ile aşkı, yani iki uzlaşmaz şeyi bir arada istiyordu. Devrim, daha var olmayan bir insanı sevmek demektir. Canlı bir varlığı seven kişiye gelince, gerçekten seviyorsa ancak bu canlı varlık için ölmeyi kabul edebilir. André Breton için devrim başkaldırının özel bir durumundan başka bir şey değildi. Oysa Marksçılar, genellikle de bütün politik düşünürler için ancak bunun tersi doğrudur. Breton eylem yoluyla tarihi taçlandıracak mutlu yurdu gerçekleştirmeye çalışmıyordu. Öyle ya, gerçek üstücülerin başlıca sağlarından biri de kurtuluş diye bir şey bulunmadığıdır. Devrimin üstünlüğü, insanlara mutluluğu şu tiksindirici yeryüzü rahatlığını vermekte değildi. Breton'a göre tam tersine onun acılı koşullarını arıtıp aydınlatacaktı. Dünya devrimi ve bu devrimin gerektirdiği korkunç özveriler yalnız bir iyilik sağlayacaktı. Toplumun koşulunun tümüyle yapmacık iğretiliğini perdelemesini önlemek. Ne var ki Breton'a göre bu ilerleme ölçüsüzdü. Bu da devrimin bir iç çileciliğe bağlanması, böylece her insanın gerçeği olağanüstüye çevirebilmesi demekti. İnsan imgelemin gözler kamaştırıcı ölç alışıydı bu. Olağanüstü Hegel'de, ussalın tuttuğu yeri tutar Breton'da. Öyleyse Marksçılığın politik felsefesine bundan daha karşıt bir şey düşünülemez. Arthod'un devrimin amiyelleri diye adlandırdığı kişilerin uzun duralamaları kolayca anlaşılıyor. Gerçek üstücüler, örneğin Joseph de Maistre gibi gericilerden çok daha uzaktılar. Bunlar devrimi yatsımak, yani tarihsel bir durumu sürdürmek için yaşam tragediyasından yararlanırlar. Marksçılarsa aynı şeye devrimi uygun göstermek, yani bir başka tarihsel durum yaratmak için başvururlar. Her ikisi de insan tragediyasını kendi amaçlarını gerçekleştirmede kullanır. Bretonsa devrimi tragediyayı tüketme yolunda kullanıyor, dergisinin adı ne olursa olsun gerçekte devrimi gerçek üstücü serüvenin buyruğuna veriyordu. Gerçek üstücülerin ölünceye dek us dışını savunmak için ayaklanmalarına karşılık Marksçıların us dışını dize getirmek istedikleri düşünülürse kesin kopma açıklanmış olur. Marksçılık tümü fethetmeye yöneliyordu. Gerçek üstücülükse her ruhsal deneyim gibi birliğe. Us dışı dünya imparatorluğunu fethetmeye yeterse tümlük de us dışını boyun eğdirtmek isteyebilir. Ama birlik isteği daha titizdir. Her şeyin ussal olması yetmez ona. Her şeyden önce ussal ile us dışının aynı düzeyde uzlaşmasını ister. Birlik bir sakatlama içeremez. André Breton'a göre tümlük ancak birlik yolunda, belki zorunlu ama hiç kuşkusuz yetersiz bir evre olabilirdi. Ya hep ya hiç konusu burada yeniden karşımıza çıkıyor. Gerçek üstücülük evrensele yönelir. Breton'un Marx'a yaptığı tuhaf ama derin serzeniş de onun evrensel olmamasıdır. Gerçek üstücüler Marx'ın dünyayı değiştirmesiyle Rimbaud'un yaşamı değiştirmesini uzaklaştırmak istiyorlardı. Ama birincisi dünya tümlüğünü fethe götürür bizi, ikincisi ise yaşamın birliğinin fethine. Aykırı gibi görünecek ama her tümlük kısıtlayıcıdır. Sonunda iki çözüm topluluğu bölmüştür. Breton, Rimbaud'u seçmekle gerçek üstücülüğün eylem değil, çilecilik ve ruhsal deneyim olduğunu gösterdi. Akımın derin özgünlüğünü sağlayan, başkaldırı üzerine bir düşünce için çok değerli olan şeyi, kutsalın yeniden kuruluşuna ve birliğin fethine ilk yeri verdi. Bu özgünlüğü ne derece derinleştirdiyse ilk sağlarının kimileriyle birlikte politikacı arkadaşlarından da öyle dönülmezcesine ayrıldı. Gerçekten de André Breton, düşle gerçeğin kaynaşmasını, ülke ile gerçek arasındaki eski çelişkinin yüceltilmesini istemiştir hep. Gerçek üstücü çözüm bilinir, somut us dışılık, nesnel rastlantı. Şiir, en yüce noktanın fethi, hem de olanaklı olan tek fethidir. Ruhun öyle bir noktası ki yaşam ile ölüm, gerçek ile düşsel, geçmiş ile gelecek, birbiriyle çelişkin görünmez artık. Hegel öğretisinin büyük başarısızlığını belirtecek olan bu en yüksek nokta nedir? Gizemcilere yabancı olmayan Uçurum Tepe'nin aranışı. Baş kaldırmışın saltıkla susamışlığını yatıştıran ve belirleyen tanrısız gizemcilik söz konusudur gerçekte. Gerçek üstücülüğün temel düşmanı usçuluktur. Breton'un düşüncesi, özdeşlik ve karşıtlık ilkeleri zararına durmama acısına örnekseme ilkesinin desteklendiği garip görünüşlü bir batı düşüncesidir. Karşıtlıkları arzuyla aşkın ateşinde eritmek, ölümün duvarlarını yıkmak söz konusudur. Büyü, ilkel ya da arı uygarlıklar, ateş çiçekleri ya da ak geceler yazını birlik yolunda her madeni altın eden taş yolunda birer evredir. Gerçek üstücülük dünyayı değiştirmemişse de elenlerin dönüşünü haber veren Nietzsche'yi bir dereceye kadar haklı çıkaran kimi garip söylenler getirmiştir ona. Ancak bir dereceye kadar, çünkü karanlığın Yunanistan'ı, gizlemlerin, kara tanrıların Yunanistan'ı söz konusudur. Sonunda Nietzsche'nin deneyimi öğle ışığının benimsenmesinde taçlandığı gibi gerçek üstücülük deneyimi de gece yarısının övülmesinde inatla, bunalımla fırtınaya tapmada en yüce noktasına ulaşır. Breton kendi sözlerine bakılırsa ne olursa olsun yaşamın bize verilmiş olduğunu anlamıştır. Ama katılışı bizim gereksinimini duyduğumuz tüm ışığın katılışı olamazdı. Tüm katılışın insanı olamayacak kadar kuzeyliyim demişti. Gene de sık sık kendi kendine karşı çıkarak yoksama payını azalttı. Başkaldırının olumlu isteğini gün ışığına çıkardı. Sessizlikten çok kesinliği, Batel'e göre de ilk gerçek üstücülüğü canlandıran aktörel uyarmayı seçti. Bütün dertlerimizin nedeni olan yürürlükteki aktöre yerine yeni bir aktöre getirmek. Bu yeni aktöreyi bugün hiç kimse kuramadığı gibi o da kuramadı kuşkusuz. Ama bunu başarmaktan da hiçbir zaman umudunu kesmedi. Breton, yüceltmek istediği insanın gerçek üstücülükle benimsenen kimi ilkeler adına inatla küçültüldüğü bir çağın dehşeti karşısında geçici olarak geleneksel aktöreye dönmeyi önermek zorunda olduğunu sezdi. Bir duruş var burada belki ama yok sayıcılığın duruşudur bu. Başkaldırının gerçek ilerlemesidir. Ne olursa olsun. Breton'un gerekliliğini kesinlikle sezdiği aktöreyi ve değeri kendisi veremeyince aşkı seçtiği yeterince bilinir. Çağının bayağılığı içinde aşktan derinlikle söz etmiş tek insan olduğu unutulmaz. Aşk büyük korkular içinde bir aktöredir. Bu sürgüne yurtluk etmiş bir aktöre. Elbette bir ölçü eksiktir hala. Ne bir politika ne bir dindir gerçek üstücülük. Olanaksız bir bilgelikten başka bir şey değildir. Ama rahat bir bilgelik olamayacağının da kanıtıdır. Breton hayranlık verici bir dille günlerimizin ötesini istiyoruz, alacağız diye haykırmıştı. Eyleme geçmiş Us dünyaya dalga dalga ordularını yollarken onun sevdiği ışıltılı gece belki de şu daha parlamamış şafakları yeniden doğuşumuzun ozanı Renşar'ın sabahçılarını umuştular. Yok sayıcılık ve tarih. 150 yıllık doğa ötesi başkaldırı ve yok sayıcılık değişik maskeler altında ama inatla hep aynı harap yüzün, insan karşı çıkışının yüzünün inatla geri döndüğünü gördü. Hepsi de koşula ve yaratıcıya karşı çıkarak yaratığın yalnızlığını, her türlü aktörenin hiçliğini bildirdi. Ama hepsi de gönüllerindeki kuralın egemen olacağı, tümüyle yersel bir ülke kurmaya çalıştı aynı zamanda.